Biliyorsunuz sevgili kardeşler, en son toplantıda Rabbimizin yeryüzüne bir bebek olarak tüm insanlığın kurtuluşu için ışık niteliğinde, gerçek ışık olarak gelişini büyük bir coşkuyla, sevinçle burada bol bol ilahi söyleyerek kutladık. Doğru mu? Rabbimizin doğumundan tutun da onun öncesine, doğumundan önceki peygamberliklerine baktığımızda doğumu ve doğumu sonrası olaylara baktığımızda gerçekten de hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, yani gelişi güzel olmadığını görebiliyoruz çok net, açık bir şekilde. Şimdi biliyoruz ki evet, Rabbimiz zavallı böyle bir bebek olarak, değil mi? Ahırda, o leş gibi kokan ahırda dünyaya geldi. Evet, daha sonra ondan sonraki gelişmeler ne oldu? Yani doğumundan sonra da bir takım şeyler oldu. Şimdi bu dönemde genelde belki Alman kiliselerine katılanlar bilirler. Genelde bu dönemde, bu sefer altısına denk geldi. Genelde Matta 2. bölümden konuşurlar. Yıldız bilimciler hakkında konuşurlar. Bilmem hatırlar mısınız bilmiyorum. Eğer Alman kiliselerine giderseniz. Ben bugün Rabbimizin doğumundan sonraki olayların nasıl geliştiğini anlayabilmek için, o olayların gidişatını biraz anlayabilmek için bugün sizleri Matta 2. bölüme götürmek istiyorum. Matta 2. bölümün ilk 12 ayetini ele almak istiyorum. Ve oradaki içeriği, ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışacağız. Tabii ki biliyorsunuz bugün biraz böyle seste bozukluk var. Onun için kim okumak ister? İbrahim okumak ister misin? Matta 2. bölüm ilk 12 ayet abi. Türkçe var değil mi elinde? Tamam, güzel. Matta 2. bölüm ilk 12 ayeti okuyacağız ve oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışacağız. Rabbimizin yönlendirmesiyle. Ayşe'cim çok teşekkürler.
İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudilerin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: Ey sen Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i gülecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes, yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
Evet.
Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
Teşekkür ederim. Şimdi burada okuduğumuz gibi bu burada söz edilen yıldız bilimciler bir din adamı değildi. Ferisiler gibi ya da Sadüküler gibi. Bu kişiler bilim adamıydılar ve içinde yaşamış oldukları kültür içerisinde gerçekten çok ileri düzeyde eğitim sahibi, bilgi sahibi, kültür sahibi insanlardı. Saygıdeğer kişilerdi bu insanlar. Şimdi hep Eyüp'ten söz ederken bir tanrı adamı olduğunu söylüyoruz Eyüp'ün. Ama bu yıldız bilimciler birer tanrı adamı değildiler. Ama kendi alanlarında eğitim görmüş ama eğer tanrı bir açıklamada bulunduğunda onları anlayabilecek, yorumlayabilecek yeterlilikteydi. Akıl sahibi kişiydi bu kişiler değerli kardeşler. Şimdi adından da anlaşılıyor ki bu astronomi diyoruz, yıldız bilimi üzerinde eğitim görmüşler ve anladığımız kadarıyla bu kişilerin aslında ilgilendikleri, aradıkları tanrı değildi değerli kardeşler. Yani aradıkları kişi tanrı değildi. Ama dediğim gibi tanrı bir mesaj gönderdiğinde bunu anlayabilecek yeterlikteydiler. Ve yıldızlar hakkında bilgi sahibiydiler. Gerçeği arayan kişilerdi. Şimdi gerçeği arayan bu kişiler gerçeğe yöneldiklerinde gerçekte onları ne yaptı? Gerçek anlamda gerçeğin ne olduğunu anlayabilecek noktaya gelmelerini sağladı. Ve önlerinde parlayan yıldız, onlara öncülük eden ve onları adım adım gerçeğe ulaştıran bir durum söz konusu burada. Yani onların önünde parlayan yıldız adım adım onları gerçeğe ulaştırdı değerli kardeşler. Şimdi bilmiyorum Türkiye'de eğer bir düğün ortamı yaşadıysanız orada ben mesela oradan bildiğim için bu örneği vermek istiyorum. Genelde bir damat gelin için büyük bir paket hazırlamış böyle, büyük bir paket. Herkes büyük bir heyecanla gelin kurdeleyi açıyor ve paketi açıyor. Şimdi ne beklersin? Paketi açtığınızda paketin içerisinden bir hediye çıkacağını beklersiniz değil mi? Hayır. O paketin içerisinde bir paket daha. Gelin heyecanla onu da açıyor. İçinde bir paket daha. Heyecan onu da açıyor. İçinde bir paket daha. Büyük bir heyecanla artık tak tak açıyor açıyor. Paket paket paket. Etrafı oldu paketler yığını. Bir sürü kurdele, bir sürü kağıt yığını, bir sürü paket yığını. Bakın, hiç abartmadan söylüyorum. O kocaman paket diyelim 50 santim kare paketin küçük bu kadar bir noktaya geldiğini gördük. Açınca dedik hani içinden acaba ne çıkacak, bilezik mi çıkacak ne? Şimdi ne çıkar? Genelde bilezik falan çıkar değil mi? Yok. Açtığın içerisinde bir paket daha. Ve paket oldu bu kadar çık. Küçücük, kocaman paket. Paket, paket, paket, paket. En küçük paket içini açtı. İçinde bir pırlanta, yüzük. Şimdi hediye o paketin, büyük paketin içerisinde değildi. Ama o açılan paketler, o en küçük paket onları ne yaptı? Gerçek hediyeye ulaştırdı. Yani gerçek hediyeye hepimiz için büyük bir armağan olan Rab'be ulaştırmış oldu. Değerli kardeşler. Şimdi eski antlaşmada bu yıldız hakkında bir peygamberlik sözü var. Yani bu tesadüfi bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Sayılar kitabı 24. bölümde bu yıldızdan söz ederken şöyle diyor. Sayılar kitabı 24, 17. ayet ne diyor orada? Yakup'tan bir yıldız çıkacak diyor. İsrail'den bir önder kalkacak. Şimdi bu burada söylenen peygamberlik sözüne göre Yakup'tan bir yıldız çıkacaktı. Yani bu yıldız İsrail ulusundan çıkacaktı. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü hatırlayın Yakup'un adı Tanrı tarafından neye değiştirildi? İsrail'e değiştirildi değil mi? Hatta Yakup biliyorsunuz bir adamla güreştiğini okuyoruz. Tekvin ya da sayılı, yaratılış 32. bölümde 28. ayette. Orada anladığımız kadarıyla o güreşin sonunda o adamla güreştikten sonra artık diyor senin hani artık sana Yakup değil İsrail denecek. Burada çok net bir şekilde bu söylenmiş olan bu peygamberlik sözünün burada gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Şimdi bizim bu doğudan gelen yıldız bilimciler hakkında çok geniş bir bilgi sahibi değiliz. Zaten kutsal kitapta bunlar hakkında bize geniş bir bilgi verilmiyor. Yani burada sözü edilen yıldız bilimciler ileriki bölümlerde okumuyoruz. Yani burada onların anlatımı burada bitiyor. Onlar hakkında fazla bilgi bize verilmiyor. Şimdi Noel kartları üzerine baktığımız zaman genelde üç bilim adamı görürüz değil mi? Develere binmiş üç kişi genelde. Ama aslında sayı burada verilmiyor. Yani o üç mü olur, dört mü olur, beş mi olur? Ama en azından diyebiliriz ki iki kişiydi, bir kişi değildi. Yıldız bilimciler dediğine göre çoğuldu. Ama bu o kadar çok fazla önemli değil. Ama söylemek istediğim bazen böyle çok sabit kafayla belki o hediyelerden kaynaklanan nedenden dolayı üç kişinin develer üzerinde resmiyle durumu anlatmaya çalışıyorlar sevgili kardeşler. Ama bundan çok daha önemlisi bu çok üstün değerlere sahip olan bu saygıdeğer insanlar kayda değer olan yönleri vardı. Onların aslında asıl kayda değer yönleri İsa'yı aramış olmaları. Yani yıldız bilimciler olmasına rağmen, bilim adamı olmalarına rağmen İsa'yı arayıp, onu bulup, onun önünde kırılarak, onun önünde tapınmış olmaları. Bence kayda değer asıl nokta onların bilim adamı olması değil, asıl önemli olan İsa'nın önünde kırık bir yürekle tapılmış olmaları, ona hizmet etmiş olmaları sevgili kardeşler. İşte bu kişileri akıllı kılan bence buydu, bu davranışıydı diye düşünüyorum. Kral Herodes'e baktığımız zaman, şimdi bu bilim adamlarına baktığımızda evet doğru. Bunları akıllı kılan İsa'nın önünde kırılmış olmaları, İsa'nın önünde tapılmış olmaları. Ama Kral Herodes'e baktığımız zaman bu kişiler kadar akıllı olmadıklarını, hikmetli davranmadığına tanık oluyoruz. Şimdi o da İsa'yı araması gerekirken ne korkusuyla? Kariyerini kaybedeceği korkusuyla. Onun bir pozisyonu vardı. Kral Herodes bir önderdi ama onu kaybedeceği korkusuyla yanı tutuşmuştu aslında Kral Herodes. Ve hiçbir zaman karşısında kendisine rakip çıkabilecek tek bir kişiyi bile istemeyen acımasız bir kraldı. Gökbilimciler Yeruşalim'e gelince hemen kafasında tehlike sinyalleri çakmaya başlamıştı. Neden? Neden Herodes'in kafasında bir heyecan oluştu, bir korku heyecanı oluştu? Matta 2. bölümde okuduk. Ne diyor? Bakın 2. ayette bilim adamları, yıldız bilimciler bebeği ararken nasıl bir ifade kullanıyorlar 2. ayette? İsa için kullandıkları ifadeye bakın. Yahudilerin yeni doğan kralı nerede diyor. Şimdi bakın kralsınız değil mi? Ülkeyi yöneten en üst kademede, en üst konumda olan bir kişisiniz. Biri geliyor diyor ki ya yeni doğacak olan kral nerede? Ulan kral burada. Şimdi bir de bunun gerçek olduğunu anlamaya, hissetmeye başlayınca iki ayak eminim ki bir pabuç içerisinde girdi Herodes'in. Zaten ileride o korkusunu nasıl yeniyor? 2 yaşına kadar olan çocukları öldürüyor, öldürtüyor değil mi? Yani o korkuyu, o heyecanı burada görebiliyoruz değerli kardeşler. Bence asıl onu huzursuz eden buydu. Bir tek vardı istemediği, bir başkasının yönetimi altına, kontrolü altına girmemek. Yani onu kontrol edebilecek, onun üstünde onu yön verebilecek birisi olmaması. Böyle birini istemiyordu üzerinde. Şimdi şöyle diyordu belki kendi kendine, ben kendi kendime yeterim. Benim doğrularım kendime yeter. Benim bir başkası tarafından yönetilmeye, yönlendirilmeye ihtiyacım yok. O yüzden ne kendini, ne ailesini, ne mesleğini, ne çalışma hayatını Tanrı'nın eline teslim etme niyetinde değildi. Şimdi aslında pratik olaraktan düşündüğüm zaman günümüz insanına baktığımız zaman da benzer bir durum yok mu? Hani insanlarla sohbet ettim, ben kendime yeterim, senin şeyine mi, yönlendirmene mi ihtiyacım var? Yani senin aklına benim ihtiyacım yok. Ben kendime yeterim. Doğru mu? Yani baktığımız zaman bunu yaptığımız sohbetlerde net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Ben kimsenin kontrolü altında olmak istemiyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum, senin aklına ihtiyacım yok. Herkes kendisinin efendisi olmak istiyor, doğru değil mi? İnsanın doğasında var. Kendisinin efendisi olmak istiyor. Eğer bu kişi, değerli kardeşler, yani Herodes, yaşamında İsa Mesih'e yer vermiş olsaydı, eminim ki onun da hayatında çok şey değişmiş olacaktı. Hiç elde edemediği, hiç belki tatmadığı sevginin, güvenliğin sahibi olacaktı. Kaçımız Herodes gibiyiz? Şimdi hemen demeyin bana ya, ben Herodes gibi bebek öldürmedim. Ben bebek katili değilim diyebilirsiniz. Ama düşünün biraz. Hayatımıza baktığımız zaman kaçımız kafamızdaki doğrulara göre, kafamızdaki doğrulara göre hayatımızı yönlendiriyoruz. Bazen gerçekten değerli kardeşler hayatımıza baktığımız zaman evet bir bebek katili değiliz, bu doğrudur, ama hala bazen bazı konularda yüreğimiz taş gibi İsa'ya karşı. Davranışlarımıza baktığımız zaman, aldığımız kararlara baktığımız zaman. Özgürce kendi kafamızdaki doğrulara göre hareket etmek daha çok işimize geliyor. Ben yani bazen burada soruyorum. Son zamanlarda kendime daha çok sormaya başladım. Ne zaman? En son ne zaman? Bir şey yapmaya karar vermeden önce. Ya Rab, bu senin isteğin mi? Eğer senin isteğinse olsun. Yani biz çoğu zaman gerçekten kendimize olan güvenden dolayı, ben bilirim cilik ağır bastığından dolayı kendi kafamıza göre adım atıyoruz ve kafamıza göre durumlar karşısında çözümler üretmeye çalışıyoruz sevgili kardeşler. Ama şu gerçeği hiçbir zaman unutmayalım. Eğer kendi yönetimimizde kalıp da Rab İsa Mesih'i dışarıda bırakırsak, ki imanlı olabiliriz, ama İsa Mesih'in yönetimi altında olmayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlamayın lütfen. Kendi yönetimimizde kalıp Rab İsa Mesih'i dışarıda bırakırsan gerçekten de hayatımız, yaşamımız boş ve anlamsız olacak. Yani imanlı olduğunu söyleyebilirsin. Şunu söylemek istiyorum. Eğer hayatının merkezini İsa almadıysa bence her şey bomboş. Hayatının merkezinde İsa yoksa onda olmak sizlerde heyecan yaratıyor mu? Mescitte olmak sizde heyecan yaratıyor mu? İlginç bir soru. Ben kendime de soruyorum bazen. Mescitte olmak harika bir ayrıcalık. Hua, ben seviniyorum böyle. Bu heyecan oluyor mu? Bir keresinde en son konuşmada herhalde söylemiştim, benim ufak oğlandan söz etmiştim. Onun o yaşadığı heyecan, mescitte olmanın heyecanı. Eğer Mesih'te olmak değerli kardeşim, bakın bu kadar net söylüyorum, ben de dahil. Eğer Mesih'te olmak yürekte heyecan yaratmıyorsa, bu da anlamsız, bu da boş. Şimdi dünya ve dünya insanı genelde nedir onların efendisi? Sahip oldukları mal mülk. Doğru mu? Ya da kariyer. Ben senden daha fazla okudum. Hangi üniversiteyi bitirdin diyorlar. Türkiye'de çok sık sık karşılaşıyoruz bazen. Eğitimin kadar konuş diyorlar. Üç tane üniversite bitirdim diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sahip oldukları eğitimle övünüyor dünya insanı. Ama imanların hayatına baktığımız zaman da gerçekten de birçok ilahilerde, ilahi söylerken büyük bir coşkuyla ilahi söylüyorlar. Ama İsa Mesih'in eli altında hayatlarını yaşamıyorlar. Bakın belki Paskalya'dan Paskalya'ya, yani diriliş kutlamasından kutlamasına ya da doğuş bayramı kutlamasından kutlamasına kiliseye gidiyorlar. Ben Landeskirche'ye gittim, bu mahalli kiliseye gittim. Oradaki şeyi kutlamak için. Hani vaiz harika imanlı olduğu için onun için gidiyorum, yoksa gitmem. İnanamazsınız ya, ben hayatımda ömrümde ben o kadar dolu görmedim o kiliseyi. Ama o gün Noel zamanında tıktım tıktım dolu. Üst kat bile dolu. Ama coşkuyla ilahi söylüyorlar. Hayatlarında İsa yok. Her zaman söyleriz ya, Noel pazarlarına baktığımız zaman değil mi? Küçük böyle bebek İsa yemlikte, ondan sonra çobanlar, üç tane yıldız bilimci, elinde hediyeler, figürler, bir sürü figürler. Ben çok gördüm. Birçok Alman tanıdıklar var eşimden dolayı, çevresi. Yeniden doğuşları yok. Ama ismen Hristiyanlar. Tamam mı? Gidin evlerine, benden daha çok. Belki benim yapma hakkım daha çok var. Anlatabiliyor muyum? Tanrı çocuğu olarak da. Ama inanamazsınız ya. Hayran kalırsınız. O küçücük figürleri koymuşlar süslü püslü. Bir odanın üçte biri kısmını ona ayırmışlar. Ama her şey orada. Bakıma muhtaç. Zavallı bir bebek İsa. Ama yürekte yok. Ama Rab diyor ki, ben senin yüreğinde yer almak istiyorum. Recep, Enver, Hatice. Ben senin yüreğinde yer almak istiyorum. Sormak isterim sizlere. Kimse yanlış anlamasın. Yaşamını Herodes gibi İsa Mesih'siz bir biçimde mi, yoksa akıllı yıldız bilimciler gibi mi? Ona tapınan, onun istediği doğrultusunda adımlarını atan, ona hizmet eden kişiler olarak mı sürdürmek istersin? O kişileri akıllı kılan, almış oldukları bilgi, eğitim değil. Önemli olduğu için söylüyorum tekrar. İsa'nın önünde tapılmış olmaları. Eğilmek ve kırılmak. Bakın, enteresan olan şey, çok hoşuma gidiyor. Bunu okuduğum zaman onu gördüm burada. Baktığım zaman bu kişiler gelip, burada birisi doğmuş, biz bu hediyeleri getirdik, al şu hediyeleri der. Yani annesi, çünkü beraber gördüler ya yıldız bilimciler geldiğinde. Ama çok ilginç. Önce adamların yaptıklarına bakın. Bu benim çok dikkatimi çekiyor ve çok hoşuma gidiyor. Eve girip, 11. ayette okuduk. Eve girip çocuğun annesi Meryem ile birlikte görünce yere kapanarak ona, bakın demiyor, onlara. Yani hem Yusuf var, hem Meryem var, hem İsa var değil mi? Bakın ona diyor. Kime? İsa'ya tapındılar. Bu harika bir ifade bana göre. Yani tapılmak için önce onu yüreğine alman lazım. Yani sen önce onu, hani yüreğini ona açmazsan Tapınma gerçekleşmez ki. Biz bile nasıl Rab'be tapınıyoruz? Değil mi? Yüreğimizi açıyoruz. Çünkü yürekte Rabbimiz var ruhu aracılığıyla, değil mi? Ona tapınabiliyoruz. Yani önce yüreğini açlar. Yani hediye paketini açmadan önce bu kişiler yüreklerini açtılar. Bu çok harika bir gerçek bana göre. Ve ayet şöyle devam ediyor. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, tütsü yani günlük diyoruz ve mür sundular. Yani vermekten önce tapınış vardı. Önce yüreklerini açtılar, sonrasında da tapındı bu kişiler. Şimdi bu kişiler bilgi dolu kişiler değil mi? Bilgi sahibi insanlardı. Ama görüyoruz ki bilgi sahibi olmak yeterli olmadığını görüyoruz. Yani ne kadar eğitim de görmüş olsan, ne kadar üst kademede kendi alanında uzman da olmuş olsan bunlar yeterli değil. Hatırlayın Nikodimos'u. Nikodimos hepimizi cebinden çıkarırdı inanç bilgisi, kutsal kitap bilgisi açısından. Doğru mu? Ama İsa ona normalde demesi lazımdı. Aferin Nikodimos. Sen biraz daha fazla oruç tutsan, biraz daha fazla ondalık ver, biraz daha fazla tapın, biraz daha fazla dua et diyebilirdi. Ama demedi, yukarıdan doğman gerekir dedi. Bu kadar basit. Senin din adamı olman, senin çok üst kademelerde olman, 3 tane üniversite sahibi olman yetmez abim, kırılman lazım. Ben bunu çok seviyorum burada. Bu insanlar hediyeleri açmadan önce İsa'nın önünde yere kapandı. Yere kapandı. Bakın değerli kardeşler, hayatımız böyle bir hayat olsun. İman hayatı. 2019 böyle bir hayat olsun. Ben bilmiyorum burada o örneği verdim mi? Yılda bir kez bir seminer oluyor. Kutsal kitap semineri. Benedict Peters geliyor bizim. Bir, çok değerli bir kardeşimiz. Bir gün onunla birlikte Türkiye'ye ziyarete gittik. Birkaç kardeşle birlikte. Kısa pantol, ilk kez gördüm onun kısa pantol giydiğini. Bir baktım. Bakın hiç abartmıyorum. Çok net bir şey söyleyeceğim. Diz kapakları var ya. Bu kadar ceviz kadar nasırlar vardı. Hani develerin hiç dizlerini gördünüz mü? Deve. Develerin dizleri böyle çok dışa çıkıktır. Ve nasırlaşmış. Çünkü sürekli dizlerinin üzerinde oldukları için. Ve dedim ya Benedik, dizlerinde problem mi var? Hayır diyor. Günde birkaç saatimi Rabbinin önünde duada geçiriyorum. Çok duygulanmıştım. Gerçekten felaket duygulandım. Ve böyle yüreğime batan bir hançer gibi oldu. Ve ben o zaman ona dedim ki, ben şimdi anlıyorum neden bu kadar bize yararlı oluyorsun. Rabbin önünde kırılmadıkça gelişmemiz, büyümemiz mümkün değil. Bu insanlar onun için hayran kalıyorum. Bilgi bomboş bir şey. Ama bu insanlar kırıldı, eğildi, diz çöktüler ve Rab'be önce tapındılar sevgili kardeşler. Demek ki önce onun önünde kırılmak gerekiyor. Şimdi bu sunulan armağanların her birinin bir açıklaması var. Ama bunu açıklamadan önce iki önemli noktayı ben öne çıkarmak istiyorum. Bunlardan birincisi, şimdi bebek İsa'nın bulundukları eve vardıklarında İsa neredeydi? Ha? Bak yemlikte. Psikolojik olarak da doğru, yemlikteydi. Ama doğalı epey olmuştu, yemlikte değildi. Ama hala kartlarda yemlikte 3 tane adam, değil mi? Hediye veriyorlar. Hayır. Çünkü nüfus sayımından dolayı her taraf dolu olduğu için yer bulamadılar. Evet, orada yemlikte yer buldular. Ahırda yer buldular. Ama sonra sayım bitti. Herkes evlerine geri döndü. Doğru mu? Ama bunlar Betlehem'de bir evdeydiler. Bakın bu da küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani o kartlardaki bir gün bir imanlı bir kardeşle konuşuyordum. Ben İsa'yı diyor rüyamda gördüm. Dedim ben hiç görmedim. Ne mutlu sana, görmüşsün İsa'yı rüyanda. Anlatıyor şimdi. İşte böyle şöyle bir baktım. Hani Luka 2. bölüme göre yapılmış bir film var. İsa'nın filmi. Seyrettiniz mi onu? İsa'nın filmi. İsa'nın filmini seyretmiş ve o İsa'nın filmi izlediği filmdeki görüntüler aklında. Çünkü o bir film. Bir Hollywood filmi. Anlatabiliyor muyum? Orada tabii ki gerçek payı var ama bazı olmayan gerçekler de var. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. İsa artık yemlikte değil. Bir evde. Bethlehem'de bir evde kalıyorlar. Şimdi geliyorlar gökbilimciler. Onları evde buluyorlar. Ama ikinci noktada Meryem'e değil kime tapınıyorlar bu kişiler? İsa'ya tapınmış olmaları. Bakın bazı mezheplerde hala değerli kardeşler Meryem'e tapınılıyor biliyor musunuz? Ben bunu yani üzülerek söylüyorum. Hatta bilmiyorum fi tarihinde kaç yıl oldu bundan önceki papa. Şimdiki papa değil de bundan önceki papa ismini şimdi hatırlamayacağım. Alman derdi, Alman kökenliydi. O Efes'e, İzmir'in yakınlarında Efes'e, Meryem'in orada şeyi var, mezarlığı vardı. Oraya gitti ve ben televizyonda kendi gözlerimle izledim. Kime dua etti biliyor musunuz? Meryem'e dua etti. Meryem'e dua etti. Bakın bu bilim adamları, bu gök bilimciler Meryem'e değil İsa'ya tapındılar. Gerçekten de ben diyorum ki bunlar gerçekten akıllı adamlar. Yani akıllı, onları akıllı yapan buydu, bu yönleriydi diye düşünüyorum. Ve ne veriyorlar? Üç şey veriyorlar. Söyleyin hemen. Bir. Evet. Günlük, bazı şeylerde tütsü diyorlar. Evet, bir de mür. Şimdi altın neyi simgeliyor altın? Hükümranlığı, krallığı, egemenliği simgeliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o dönemde bir kişi kralın önüne çıkarken, onun huzuruna çıkarken altın olmadan çıkamazdı. Yani kralın önüne elinde olan altınla, bir miktar altınla kralın önüne çıkması gerekiyordu. Bu neyi gösteriyor? Egemenliğin simgesi ise, krallığın simgesi ise bu kişilerin altın getirmiş olması İsa'nın da kralların kralı olduğunu açıklıyordu. Tesadüf bir şey yok. Bakın ne diyor Yeşaya bize çok açık. 9. bölümde Yeşaya 9 ayet 7 egemenliğini yani krallığını adaletle doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek diyor. Ve ölümünde bile dikkat edin ölümünde bile başının üzerinde ne yazıyordu İsa'nın? Nasralı İsa Yahudilerin kralı. Doğru mu? Yahudilerin kralı. Vahiy 19. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler. Vahiy 19. bölüm en son kitap Vahiy 19 ayet 16. İlk bulan okusun.
Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu at yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi.
Amin. Bu neyi gösteriyor? Evet, altını sunmakla Rablerin Rabbi, kralların kralı. Şimdi bakın, bu insan, bu bilim adamları bunu ifade edebilmek için ben İsa Mesih'e Rablerin Rabbi, kralların kralı olarak tapınabilmem için önce onu kabul etmem lazım. Doğru mu Songül? Onun için bu insanlar önce tapılmaları gerekiyordu. Önce yüreklerini açmaları gerekiyordu. Çok net bir şekilde altın Rabbimizin kralların kralı, Rablerin her şey üzerinde egemen olan Rablerin Rabbi olduğunu açıklıyordu. İkincisi neydi? Günlük ya da tütsü diyoruz. Bazen de buhur diyorlar. Buhur. Bu ne isim geliyor? Kutsal kitaptaki uygulamalara bakıldığı zaman, o eski antlaşma dönemine baktığımız zaman o buhur tütsü ya da günlük o ne zaman yapılıyordu sevgili kardeşler? İsa'nın tanrılığını simgeliyor. Çünkü sunağa yaklaşırken Tanrı'ya tapılmadan önce sunaktaki ateş üzerine bu buhur, bu tütsü günlük atılıyordu, serpiliyordu ve oradan bir koku çıkıyordu. Hoş bir koku. Şimdi bu hoş koku Tanrı'yı hoşnut ediyordu. Şimdi baktığımız zaman bugün tapınak var mı? Biz kurban getiriyor muyuz? Kurban yok. Sunak yok. Ama ne yapıyoruz? Dualarımızla Rabbe yaklaşıyoruz. Doğru mu? Çünkü artık Korintoslar, 2. Korintoslar'da ifade ettiği gibi 6. bölüm 16. ayette yaşayan Tanrı'nın tapınağısınız diyor. Tapınak bizim bedenlerimiz hamdolsun. Peki Rabbe biz nasıl bir hoş koku yükseltiyoruz? Dualarımızla. Bakın onun için çok önemli. Biz dualarla Rabbe yaklaştığımızda, dualarla ona yücelik getirdiğimizde, dualarla ona seslendiğimizde her bir dua Rabbe yükselen hoş koku. Rabbi hoşnut eden hoş koku. Tıpkı sunakta dökülen bu günlük gibi. O zaman tapınak vardı ama şimdi artık bunu biz yapıyoruz kendimiz. Hamdolsun. Artık şeye, hayvanlara gerek yok. Bir de kutsal kitaba baktığımız zaman, araştırdığımız zaman bir şeyi daha görebiliyoruz bu günlük hakkında baktığımda. Çok ilginç. Günlük yağ ile karıştırılıyordu. Bakın çok ilginç. Bir yağ ile karıştırılıyordu. Ve sunaktaki yani tapınaktaki kâhinin üzerine sürülüyordu. Şimdi bizim Rabbimiz kim? Baş kâhin değil mi? Bakın çok ilginç. Günlük diyoruz tamam bir hoş koku ama öbür taraftan da baş kâhinliğini önümüze koyuyordu. O yağı tapınakta kâhine sürülen, bu günlükle karıştırılıp sürülen o yağ aynı zamanda da aynı şekilde onun gerçekten de kâhinlerin kâhini yani baş kâhin olduğunu görebiliyoruz. İbraniler 7. bölümde. İbraniler 7. bölüm 16. ayet. Bakın ne diyor. Yedinci bölüm 16. ayet. Buldun mu Hatice? 16. ayet. İbrahim sen de bir zahmet abi 24. ayeti odaklanırsın. Sen oku 16. ayeti ne diyor bakın.
Bu yasanın soyla ilgili ön koşuluna göre değil yok edilmez bir yaşamın gücüne göre kâhin olmuştur. Çünkü Melsidek ya 17'si mi okuyacağım?
Yok 16. Sen sonsuza dek kâhinsin diyor. Değil mi? Ya sen sonsuza dek kâhinsin diyor. Almancasında ne diyor? Kâhin olayı var değil mi? Tabii Priestel genel. Sonsuza dek. Evikayt. Sonsuza dek kâhinsin. 24'te ne yazıyor?
Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir.
Amin. Onun için diyorum ya İsa'nın ölmesi tabii ki önemli. Ama İsa'nın yaşıyor olması çok çok daha önemli. Yani ölüm üzerinde yengi kazanıp dirilmiş olması, onun yaşıyor olması demek ki kâhinliğinin de sonsuza dek devam ettiğini, devam edeceğini açıkça gösteriyordu değerli kardeşler. Demek ki sen onu yaşamına aldığın zaman Rabbi kurtarıcı olarak kabul edip yaşamına aldığında o da senin hayatında gereken ne ise onu yapmaya başlayacaktır. Verdiğin hizmet Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu niteliğinde sana geri dönecektir değerli kardeşler. Ve Altın ne dedik? İnsanın krallığını açıklıyor. Değil mi? Bakın. Tütsü yani buhur ya da günlük İsa'nın neyini açıklıyordu? Kusursuz olduğunu. Değil mi? Peki son armağan neydi? Mür. Mürü biz nerede okuyoruz? Hatırlayın biraz hafızalarınızı kurcalayın. Mür verdiler değil mi? Çok ilginç. Güzel. Teşekkürler. Ama bir de çok ilginç. Yani mür ne zaman kullanılıyordu? Ölüm anında. Mumyalama işinde kullanılıyor. Dedi ki mür sunmakla İsa'nın öleceğini gösteriyor. Bakın ya tesadüf değil bu hediyeler. Altın, günlük ve mür. Bakın hatırlayın Nikodimos. Yuhanna 19. bölümde. 39. ayette bunu okuyun. Bu çünkü önemli bir ayet. Orada çok net bir şekilde cesedin mumyalanması için yaklaşık 30 litre yanılmıyorsam öyle yazıyor. 30 litre mür getirdiğini görüyoruz. 30 litre. O 19. bölüm 39. ayet. 39. 19-39.
Daha önce geceleyin insanın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi.
Gördün mü? Ne için? Mumyalamak için. Mürü görebiliyorsunuz değil mi? Ve çok ilginç olan bu bize tüm insanlık için kurban olarak öleceğini göstermiş, açıklamış oluyordu. Ama çok daha harika olan bir şey var. Beni aslında heyecanlandıran bu nokta. Bakın, evet doğru, mür İsa'nın öleceğini, tüm insanlığın günahları için öleceğini, evet önümüze koyuyordu. Bu gerçeği önümüze koyuyordu. Bu doğru, kesinlikle. Ama çok daha harika olan ne biliyor musunuz? Bunu burada fark ettim. İsa'nın ikinci gelişinde altın var, günlük var ama mür yok. Ama bu mantıklı değil mi? İsa'nın ikinci gelişinde altın var, günlük var ama mür yok. Evet, çünkü Rabbimiz ilk gelişi ölmek için geldi. Ama ikinci gelişi ölmek için değil. Bakın Yeşaya bunu İsa'dan 700 küsur yıl önce bakın ne diyor? 60. bölüm. Yeşaya 60 ayet 6. Yeşaya 60 ayet 6. Yeşaya 60 ayet 6.
Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günlük getiriyor. Rabbin erdemlerini ilan ediyor.
Ne getiriyorlar? Altın ve günlük. Var mı mür? Yok. Bak Yeşaya peygamber. Şimdi bak hep diyoruz ya kutsal kitapta İsa ile ilgili birçok peygamberler, 300'ün üzerinde peygamberlik sözü var aşağı yukarı. Uzmanlar da öyle diyor. Araştıranlar da onu söylüyorlar. Bazı peygamberlikler gerçekleşmiş peygamberlikler. Bazıları da gerçekleşecek olan peygamberlikler. Şimdi bu ileride gerçekleşecek olan Yeşaya daha İsa'nın ikinci gelişi gerçekleşmeden önce bunu bildiriyor bize. Ölmeyecek. Krallar kralı ve baş kahin olarak sonsuza dek devam edecek. Bu mesajı bize bildiriyor. Demek ki önemli bir mesajdı mür değerli kardeşler. O zaman şunu diyor. Ben ne için dünyaya geldim? Yaşamak için dünyaya geldim. Hepimiz öyle. Ama bakın sadece bu yeryüzünde bir tek kişi ölmek için geldi. O da İsa. Bu mür onun simgesi. Demek ki İsa daha dünyaya gelmeden önce öleceğini daha verilen, açıklanan, yapılan peygamberlik sözleriyle önümüze konuyordu değerli kardeşler. Demek ki nasıl geçen sene diyelim bayağı uzunmuş gibi görünüyor. Son yaptığımız toplantıda nasıl ki İsa'nın Betlehem'de doğması tesadüf değildi. Değil mi? Küçük bir kasabada doğmuş olması tesadüf değildi. Şeyin çobanlara, en basit insanlara haberin duyurulması tesadüf değildi. Ve bakıyoruz ki burada da hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz. Yani sunulan armağanlar bile onun kişiliğini net bir şekilde yansıtıyordu. Ve bu mühür, bunu da sen onu önce söyledin. Bir de reddedilmenin simgesiydi. Yani mühür, evet, ölümün, bir de reddedilmenin simgesiydi. Bunu biraz derin düşündüğüm zaman bunda da bir hayranlık duymamak mümkün değil. Gerçekten de askerler kendisine Markos 15. bölümde, Markos 15, 23. ayette, Markos 15-23'te orada diyor ki 23. ayette mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Şimdi biraz kafa yordum ben bu konuda. Niye içmek istemedi? Mürü neden içmek istemedi? İsa, ne dersiniz? Evet, önünde kalmayacağı için. Evet, güzel. Başka? Bakın sadece İsa'ya verilen şey değil, bütün çarmıh ölümlerinde mür verilirdi kişilere. Ama ona da verildi ama İsa içmedi. Neden? Bakın ben bunu şöyle görüyorum. Girin, araştırın, bakın. Mürün bir özelliği var. Uyuşturucu özelliği var. Çarmıh ölümünde acı çekerken, yani ölen kişi, çarmıha gerilen kişi acı çekmesin diye mür verirlerdi ki acıyı fazla tatmasın. Bakın, Rabbimiz mürü almamakla bütün acılara katlandığını bize gösteriyor. Bu müthiş bir şey. Onun için onun acılarıyla siz şifa buldunuz diyor Yeşaya. Doğru mu? Onun acılarıyla. Bu çok önemli bir şey. Bakın ben öyle düşünüyorum. Yani yorum olarak da öyle düşünüyorum kafamda. Yoksa orada o kullanılmazdı. Onun acılarıyla siz şifa buldunuz. Acıyı kaldı, onun yaralarıyla şifa buldunuz derdi. Ama acılarıyla, çünkü acı çekti ve mür kullanmadı. Gerçekten de Rabbimizin bize olan sevgisinin ne kadar büyük, ne kadar içten, ne kadar sonsuz olduğunu net bir şekilde açıklıyor, gösteriyor değerli kardeşler. Bize olan sevgiden dolayı bütün acılara katlandı. Demek ki hem ölümün hem de terk edilmenin simgesiydi. Gök bilimciler bebek olan İsa'ya, İsa'yı görmek için geldiklerinde böyle, ah ne kadar da tatlı bebek, böyle yanacıklarını okşayıp da bu ifadeleri kullanmak için kalkıp da gelmediler sevgili kardeşler. Onun kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. İsa'nın kim olduğunu, o bebeğin kim olduğunu çok iyi. O yıldız onların gözlerini açmıştı. Sevgili kardeşler, kral, başkahin ve kurtarıcı Rab İsa. Eğer biz de onu bu şekilde kabul ettiğimizde, yani yaşamımıza aldığımızda, bu kişilerin yaşamış oldukları deneyimi sen de yaşarsın ki yaşıyoruz zaten imanlar olaraktan. Bakın bu ayet beni çok mutlu ediyor. Yani Mesih'te olmanın ne demek olduğunu açıklıyor aslında. 12. ayeti okur musunuz? Bir kardeş Matta 12, Matta 2, 12. Çok ilginç. Çok net.
Gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
Bakın, başka yoldan dönmek. O zaman diyebilir miyiz? İsa'da olmak fark yaratıyor. Nasıl bir fark yaratıyor? Daha önce gittiğin yolda yürümen mümkün değil. Eğer Mesih'teysen, İsa'ya evet dediysen gittiğin yolda değişiyor. Bakın. Başka yoldan gittiler ama aynı yoldan dönmediler. Neden? Değiştiler çünkü. İman ettiler, değiştiler. O zaman farklı yoldan döndüler. Ben pratik olaraktan böyle düşünüyorum. Mesih'te olmak fark yaratıyor. Ve bizim farklı bir yolda devam etmemizi önümüze, gerçeğini önümüze koyuyor sevgili kardeşler. Onun için son olarak da şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşler, evet imanlı olduğunuzu, iman ettiğinizi, Tanrı çocukları olduğunuzu çok iyi biliyorum. O zaman şöyle diyorum, eğer evet ben iman ettim, ben zaten Tanrı çocuğum diyorsan, o zaman sen de girdiğin o başka yol dediğimiz o yol da yürümeye devam et. Merkezde İsa olsun. Hayatının merkezinde, her zaman sağında, solunda, önünde değil. Hayatın merkezinde. Onun için çok seviyorum. Yuhanna 20. bölümde İsa ölümden dirildiğinde, öğrencilerine göründüğünde size esenlik olsun diyor. Değil mi? Ama ne diyor biliyor musunuz onun öncesinde? Onların ortalarında durdu diyor. Pratik yorum yok ama ben öyle düşünüyorum pratik olarak da. Şimdi demiyor önlerinde durdu. Arkalarında durdu. Yanında durdu. Ha, ortalarında durdu diyor. Anlasın diye ki esenlik olsun. Esenliğin kaynağı Mesih'in tam ortada olması, hayatımızın merkezinde olması lazım. Ben diyorum ki 2019 hepimiz için, benim için de dahil. Aldığım kararlar, attığım adımlar, söylediğim sözlerin hepsi merkeze yakın, Rabbe yakışır biçimde ona onur ve yücelik getirecek nitelikte olsun diyorum.